Ayrım bir, yokuşta yürüyen adam, Şıhça Yavuz. Karınca Yayınları 1. baskı, Haziran 2009. Bu kitap 408 sayfadır. Filyo Stüdyosu'nda 6 Nokta Körler Derneği için seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 31 Mart 2010. Okuyan Levent Filyoz. Arka kapak. Yokuşta yürüyen adam 1926 doğumlu, köy enstitüsü çıkışlı bir öğretmendir. Resmi kayıtlarda adı her ne kadar Musa Uysal ise de çevresinde Emmi olarak bilinir. 1960 sonrası TÖS ve TÖPDER örgütlerinde görev alan Emmi, 65 yaşından sonra nereden nereye, bir aydınlık ağacı, sokakta sözleşmiştik, kalemim kaydı, tıkı, Üç Atlı ve Sefure kitaplarını yazdı. 12 Mart ve 12 Eylül ara yönetimlerinde sakıncalı yurttaş olarak cezaevlerinde kaldı. Bu kitap yaşamını topluma adamış ihtiyar bir devrimciyle yapılan bir nehir söyleşisi ve 46 seveninin yazılarından oluşan armağan kitaptır. Ön Söz. Yokuşta yürüyen adam 1926 doğumlu köy enstitüsü çıkışlı bir öğretmendir. Cumhuriyetin erken döneminde köyün canlandırılması projesinde görev aldı. Kentlinin kültürel kimlik kazanması için açılan halk evleri deneyimini izledi. 1960 sonrası TÖS ve TÖPDER kurucu üyesi olarak öğretmenlerin örgütlenme çalışmaları içinde oldu. Düşüncesinden dolayı sakıncalı yurttaş olarak 12 Mart ve 12 Eylül ara rejimlerinde cezaevlerinde konakladı. 65 yaşından sonra nereden nereye, bir aydınlık ağacı, sokakta sözleşmiştik, tıkı, kalemim kaydı, üç atlı ve sefureyi yazdı. Konuğumuzun adı resmi kayıtlarda Musa Uysal ise de yakın çevresinde Emmi olarak bilinir. O sade yaşamı yalın anlatımıyla aramızdan biridir. Asla düzenin adamı olmadı. Bildiği, inandığı yolda yürüdü. Yolu yokuşa düşünce yılmadı, yolculuğuna devam etti. Yakın dostları arasında karıncayı incitmeyen birisi olarak bilinse de adli sicil kayıtlarına göre sabıkalıdır. Bu kitap yakın tarihimize ve coğrafyamıza bir yolculuktur. Yaşamını topluma adamış yaşlı bir devrimciyle yapılan bir nehir söyleşisidir. Aynı zamanda bu kitap iyi insana, iyi yurttaşa, iyi eğitimciye sunulan bir armağandır. Eskiden armağan kitaplar üniversitelerde sevilen öğretim üyeleri için yarı resmi ortamda hazırlanırdı. Kitap dekanın ön sözü ile başlar, özgeçmişi ile sürer, bilimsel yazılarla sonlanırdı. Biz bu yöntemden uzaklaşarak söyleşi sonrası sözü Emmi'nin Dostlar Meclisi'ne bıraktık. 46 dostun anı, düşünce ve değerlendirme yazıları ile bir dönemin insan ilişkilerinin altını çizmek istedik. Bir aydınlık ağacı ve yokuşta yürüyen adamdan sonra eğitim dünyasında bu çalışmaların kurumsallaşarak sürmesi için kitabın sonuna bir yayın yönerge taslağı eklendi. Bu yönerge ışığında buluşmak umuduyla. Ankara, Kasım 2008, Şıhça Yavuz. Bu kitabı söyleşi boyunca çayımızı demleyen Ayşe ablaya, ses kayıtlarını çözen oğlum Onur'a, İhtiyara Yer Yok filminin ödül aldığı sabah otobüste filme gönderme yaparak yaşlıya yer var diyen adını bilmediğim kız öğrenciye armağan ediyorum. Şıhça Yavuz. Şıhça Yavuz 1940 yılında Osmaniye'de doğdu. İlk orta ve lise öğrenimini doğduğu yerde tamamladı. Askerliğini yedek subay öğretmen olarak yaptı. Giresun, Adana, Osmaniye ve Ankara'da öğretmen olarak çalıştı. Öğretmen örgütlerinde görev aldı. Ara rejim döneminde Adana, Ankara ve Selimiye cezaevinde konakladı. Aykut Erol ile ilkokullara yönelik ek üniteler belirli günler ve haftalar, ortaokullar için rehberlik kitabı hazırladı. Ankara Hukuk Fakültesini bitirdi. Yeni Gün, Yeni Adana, Ulus, Cumhuriyet, ABC, Öykü Şiir, Ardıç Kuşu, Müdafaa-i Hukuk, Türkiye Sorunları gibi gazete ve dergilerde yazdı. 1976 yılından beri Ankara'da serbest avukat olarak çalışıyor. Giriş, kitabın öyküsü. Düşünen adam İstanbul'a geldi haberi gazetelerde çift sütundan verildi. Haberi okuduğum günün akşamı Ankara'dan trene binip sabah Haydarpaşa'da indim. Vapurla Karaköy'e, oradan da Emirgan'a geçtim. Bayırı tırmanıp müze önüne ulaştığımda saat 10'u 10 geçiyordu. Müzenin sergi salonuna giden koridor ışıklandırılıp zaman tüneline döndürülmüş. Tünel içinde oluşan duraklarda durup duvar yazılarını okudum. Bunlar Rodin'in yaşadığı, düşünen adamın doğduğu yılların haberleri. O yıllar monarşinin yıkıldığı, komünist manifestonun yayınlandığı, kıtalar arası telgraf kablosunun hizmete girdiği, Türklerin kökeninin yayımlandığı, Victor Hugo'nun sefilleri yazdığı, Pasteur'ün kuduz aşısını bulduğu, Edison'un ampulü icat ettiği, Freud'un psikanalizmi incelediği, Einstein'ın görecelik teorisini ortaya attığı yıllardır. Her durakta soluklanıp yıllar öncesini düşünerek yürüdüm, yürüyerek düşündüm. Düşünmenin de bir tür mutluluk olduğunu duyumsadım. Düşünce insan ile yaşıttır, insan düşüncesi ile vardır ve yaşam boyu düşünceden güç alır. Evet, düşüncenin sarsıcı bir gücü vardır. Bu güçten egemenler ürkerler, korkarlar, açıklanmasını istemezler. Geçmişte hatta bugün bile düşünceye dayalı örgütlenme kısıtlanmıştır. Düşünen insan genelde kurulu düzenle yetinmez, dar kalıplar içine sığmaz. Bu nedenle düşünenler daima iktidarla çatışır. Düşünen adam İstanbul'a gelince eserin yaratıcısı Rodin'in yaşamına ve sanatına ilişkin yapıtları okudum. Sanatçı insanın ruhunu okumak için yüzüne bakmak yeterlidir. Bir portre yaşam öyküsüne eş değerdir. Yapıtlarım benim yaşamımın bileşkesi, estetiğimin temel öğesidir diyor. Paris'e gidip Rodin'in eserlerini görmeyi, onlarla baş başa kalmayı, iyiden iyiye düşünürken onlar Türkiye'ye geldi. Bu nedenle düşünen adam ile buluşmak benim için sevgiliyle buluşmak gibi oldu. Bu yazılanlar biraz da bu buluşmanın bende kalan notlarıdır. Şimdi düşünen adamın yanında ve önündeyim. Kaya parçası üstünde sağ dirseğini sol dizi üstüne koyup öne doğru eğilen, çenesini eline dayamış oturup düşünen bir adam. Adamın rahatsız oturuşu düşünsel sorunlardan kaynaklanıyor. Ne düşündüğü bilinmiyor ama düşünen adamın sorunlar yumağı içinde olduğu belli. Kim bilir neler düşünüyor. İlgi, sevgi, beğeni ve coşkuyla düşünen adama bakıyorum. Bir evlat gibi yanıma sokuluyor, sonra uzaklaşıp açı değiştirerek derinlerde bir şeyler görmeye çalışıyorum. Değişen düşünen adam değil, düşündüren adam. Düşünen adamın ete kemiğe bürünüp eylem adamı olmasını, aramıza karışmasını ne çok isterdim. Ayrılma zamanı geldi. Düşünen adamla bir daha karşılaşmama ihtimali geldi aklıma. Sevmedim bu ihtimali. Yeniden yakınına, yanı başına geldim, izlemeyi sürdürdüm. Sonra başımı eğip can dosta, sevgiliye veda eder gibi el sallayıp hoşça kal dedim. Geldiğim yoldan Haydarpaşa'ya döndüm. İlk trenle Ankara'ya doğru yol alırken düşünen adam sanki bir gölge gibi hep beni izliyordu. Akşam oldu, gece oldu, eve döndüm. Düşünen adamdan ayrılmanın burukluğunu üstümden atmak için evde Atilla Özkırımlı'nın hazırladığı Türk Edebiyatı Ansiklopedisini karıştırırken gözüm Ercüment Ekrem Talu maddesine ilişti. Ercüment Ekrem öldüğü sırada ben ortaokul 3. sınıftaydım. Gazetenin ölüm haberine geniş yer verdiğini, haberin devamında yazar hakkında çok övücü yazılar yayınlandığını anımsadım. Bu olumlu yazıları okurken çocuksu duygularla yazar da bunları okusaydı diye içimden geçti. Geçti diyorum ya, demek ki geçmemiş, içimde saklanmış. Çocuksu duygular önüme çıktı. Geçmişin ve günün hüznü ansiklopedinin Ercüment Ekrem maddesine gölge gibi düştü. Demek insanlar çocuk yanlarıyla büyüyor, yaşlanıyor. Duygular, düşünceler içimizde geziyor, dolaşıyor, sonra fırsatını bulup önümüze çıkıyor. Yazar bunları okusaydı dileği beni aldı, 30 yıldır yolda, yokuşta, uyarı yürüyüşlerinde, miting alanlarında, boykotlarda, kitap imza günlerinde gördüğüm, bildiğim Musa Uysal'ın evine götürdü. Konuğu her zaman bol olan bu evin kapı ziline dokundum. Kapıyı orta boylu, elinde Cumhuriyet gazetesi olan emekli öğretmen açtı. Buyur edilen yere geçip Embi'nin karşısına oturdum. Hoşbeşten sonra, yaşam boyu köyün, köylünün içinde oldunuz. Köy enstitüsünde okudunuz. Uzun süren köy öğretmenliği, sonrası öğretmen örgütleri içinde bulundunuz. Son yarım yüzyılın çalkantılı geçen sosyal ve siyasal olayların içindeydiniz. Bu arada Ankara, Antalya, Çanakkale, Sağmalcılar ve İmralı cezaevlerinde konakladınız. 65 yaşından sonra 6 kitap yazdınız. Gazete ve dergilerde okurlara, salonlarda dinleyicilere seslendiniz. Yolu yokuşa düşenlerle birlikte oldunuz. Sizinle bütün bunları uzun bir söyleşi havası içinde konuşalım, kayıt altına alalım. Söyleyecek sözü olanların yazılarını bir kitapta toplayalım. Bu da toplumun size bir armağanı olsun. Ne dersiniz dedim. Emmi bir süre sessiz kaldı. Yaslandığı koltuğundan hafifçe doğruldu. Soruya yanıt beklerken soruyla karşılaştım. Daha sağken uygun düşer mi, şık olur mu dedi. Kararlı olduğumu görünce bu kez, olur olmasına da sırası mı, zamanı mı daha sağken dedi. Boynunu büktü. Ertesi gün için yeniden görüşmek üzere sözleştik. Ertesi gün emminin evinin büyük salonundayız. Aramızda bir sehpa, sehpanın üstünde ses kayıt cihazı var. Sessizliği emminin koca reis dediği eşi Ayşe abla bozdu. Çay mı kahve mi dedi. Çayları yudumlarken emmi sağ elini şakaklarına koyup bana baktı. Söyleşi ben merkezde olmasın. Yanılır da sohbet öyle bir yere kayarsa uyarırsan sevinirim. Daha çok yaşadığım dönemi, yaşanmışları anlatmak isterim dedi ve devamla bizim kuşak noktalama işaretleriyle yaşadı. Yani yaşamımız virgüllü, soru ve ünlem işaretli, noktalı virgüllü parantezlidir. Bu tümceyi açmak istiyorum. Ne zaman noktalama işaretleri aklıma gelse, Rus asıllı öykü yazarı Kanevski'nin bu işaretleri yüklediği anlam aklıma geliyor. Bayılıyorum doğrusu önümdeki şu kitapta öykücü Kanevski'nin değinmesine. Paragrafı aynen okumak istiyorum dedi. Ağır ağır tane tane okumaya başladı. Bir gün insan virgülü kaybetti. O zaman zor cümlelerden korkar oldu ve basit ifadeler kullanmaya başladı. Cümleleri basitleşince düşünceleri de basitleşti. Bir başka gün ünlem işaretini kaybetti. Alçak sesle ve ses tonunu değiştirmeden konuşmaya başladı. Artık ne bir şeye kızıyor ne de bir şeye seviniyordu. Bir süre sonra soru işaretini kaybetti ve soru sormaz oldu. Hiçbir şey ama hiçbir şey onu ilgilendirmiyordu. Ne kainat, ne dünya, ne de kendisi umurundaydı. Birkaç yıl sonra iki nokta üst üste işaretini kaybetti. Ve davranış sebebini başkalarına açıklamaktan vazgeçti. Ömrünün sonlarına doğru elinde yalnız tırnak işareti kalmıştı. Kendisine has tek bir düşüncesi yoktu. Son noktaya geldiğinde düşünmeyi ve konuşmayı unutmuş durumdaydı diyor, dedi. Emmi elindeki kitabı masaya koydu. Düşük ses tonuyla konuşmayı sürdürdü. İnsan derdi ile, tasası ile her yerde insandır. Yoruma gerek yok ama insan söylemeden edemiyor. Kanevski bu kısa yazısıyla bence üstüne ölü toprağa serpilen toplumu, bu toplumun insanlarını anlatıyor. Bunları okuyan bizim kuşak ocaklı ağzı diyecekler demesine de olsun, ben içimden geçeni söylüyorum. Köy enstitüsü çıkışlı öğretmenler yaratıcı, üretici, iş içinde eğitim ilkelerine göre yetiştirildiği için virgüllü, ünlemli, soru işaretli, noktalı virgüllü ve parantez açıp kapatarak yaşadı. Asıl yaşam da budur. Yaşam noktalama işaretleriyle dolu olmalıdır. İnsan noktalama işaretleriyle yaşamalıdır. Eğitim felsefemiz bu olmalıdır derken hesapta olmayan bir konuk çıka geldi. Ayağa kalkarken çocukluk döneminin geçtiği yörelere ve yıllara yolculuk önerdim. Olur dedi. Bu olurdan cesaret alarak uzun boylu soruları sevmediğimi, kimi zaman bir iki sözcükten sonra susacağımı, arada bir soruları yazılı verip sonra yüz yüze gelip dinleyeceğimi, gerektikçe konuya giriş yapıp sonra susup ayrıntılı yanıtlar bekleyeceğim dedim. Güldü. Bunlara da olur dedi. Söyleşimizi yarın gene sürdüreceğiz. 1. Bölüm Cumhuriyet'in ilk yılları. Ankara güzeldir, tarihi dokusuyla güzeldir. Kurtuluşun ve kuruluşun meclisi buradadır. Şimdi müze olan bu iki yapının öyle kendi halinde duruşuna bakmayın. Bunlar bir devrin en canlı tanığıdır. Bu sabah Ankara garından ulusa çıkan Cumhuriyet Bulvarı üstündeki bu müzeleri yeniden gezdikten sonra eski bağ evlerine ev sahipliği eden Kayalık ve Engebeli Keçiören'e, İslah evine bakan tepedeki iki katlı evde oturan Musa Uysal'a yani emmiye geldim. Bir süre evin balkonunda oturduk. Ayağa kalkarak eski millicilerin kaldığı ziraat mektebinin bulunduğu, şimdi meteoroloji binalarının sıralandığı yamacı seyrettik. Yeni apartmanlar engel olmasaydı aşağı Kalaba'da Halide Edip'in o yıllarda kaldığı evi bile görebilirdik. Neyse, salona geçip koltuğa oturduk. Bu arada Ayşe ablanın demli çayı geldi. İçimde deneyimsizliğimin verdiği heyecan var. Söyleşiye başlamak istiyorum, kayıt cihazı sehpada. İlk sorumu soruyorum. Emmi, bir anlamda Cumhuriyet ile yaşıtsınız. Cumhuriyet'in erken dönemine ve sonrasına tanık oldunuz. Nereden nereye de bir ölçüde anılarınızı, bir aydınlık ağacında dostunuz Hamdi Konur'u anlatırken o dönemi, tıkı ve sokakta sözleşmiştikle Anadolu insanının duyarlılığını, değişmeyen yazgısını anlattınız. Sefure'de bir sosyal yaranın üstündeki örtüyü atarak bizi gerçek ile yüzleştirdiniz. Aksakallı dedenizin gözyaşlarını elinin tersiyle silerek anlattığı Kafkasya'yı gezip üç atlıyı yazdınız. Sizden Cumhuriyet'in ilk yıllarında Anadolu'nun köyünü, köylüsünü, düğününü, bayramını, yakın tarihini dinlemek istiyorum. 1. Köylerimiz ve yaşam. Köylerin dünü, bugünü. Cumhuriyet'in ilk yıllarında köylerimizin nasıl olduğunu tam bilemem. Ne söylesem eksik olur. Cumhuriyet 3 yaşındayken ben doğmuşum. Bu yüzden sorunun tam yanıtını bilen, o yıllarda Anadolu'yu gezip dolaşıp izlenimlerini Anadolu Notları kitabında toplayan Reşat Nuri'den okuyalım. Anadolu'da zamanlar ve yerler birbirlerine o kadar yakın, o kadar benzer ki, toprak kulübeler arasında bir arsa, ortada bir bostan kuyusu ile eşek, eşeğin arkasında 20-30 metrelik bir ipin ucuna da bir kova bağlanmış. Hayvan kuyu ile kulübelerden biri arasındaki yol üzerinde akşam piyasası yapar gibi ağır ağır gidip geliyor. Onun her gidiş ve gelişinde kova bir kere kuyuya dalıp çıkıyor. Böylelikle de kulübelerin su ihtiyacı gideriliyor. Bazı ova yolunda saatlerce gidersiniz, karşınıza bir köy çıkar. Hayretle düşünürsünüz, ben bu alçak toprak kulübeleri, bu sokakları, tekerleğinin biri çıkmış bu öküz arabasını, onun üstüne tünemiş tavukları, yarı çıplak çocukları, biraz ötede omzunda testisiyle su taşıyan yalın ayak küçük kızı, sırtında bir çalı demetiyle yokuştan inen peştemallı büyük anayı, bir saat evvel bir daha, iki saat evvel bir daha gördüm. Sakın araba beni bir daire etrafında döndürüp dolaştırdıktan sonra aynı yere bırakmış olmasın diyor. Yazarın burada anlattığı toprak kulübe, bostan kuyusu, kova, öküz arabası, tünemiş tavuklar, yarı çıplak çocuklar, su testisi, peştemallı büyük ana, yalın ayak çocuklar, eşek, kağın arabasından oluşan ova köyleri görüntüsüdür. Bunlar yazarın bindiği kamyondan görünenlerdir. Bir de bu kamyonların uğramadığı dağ köyleri vardı. Eli kalem tutanlar buraları görmediği için oralara ilişkin notlar hiç yayınlanmadı. Reşat Nuri gördüklerini yazdı. Bir de Fil Dişi Kulesi'nde oturup hayallerini yazanlar vardı. Bunlara göre köy sağı solu kır çiçekleriyle dolu, yolun sonunda bayıra serpilmiş değişik renkli evleri ve beyaz badanalı okulu olan bir yerdir. Tarlada çiftini süren Ali dayı, sürünün başında kaval çalan çoban. Pınar başında gözleri sürmeli Ayşeler, Kezbanlar. Bir süre böyle anlatıldı köyler. İşin garibi bilmeyenlere inandırıcı da geldi. Köy gerçeğinin ayrımına Cumhuriyet'le varıldı. Köy sorunlarını çözmek, köyü içeriden canlandırmak istediler. Köy enstitüleri projesi bu düşüncenin ürünüdür. Acıdır ki bu büyük proje çok olumlu sonuçlar verdiği sırada uygulamadan kaldırıldı. Bugün köylerde doymayan, aradığı yaşamı bulamayan genç köylü nüfus büyük kentlerin kenar mahallesine göçtü. Bu iç göçle sorunlar varoşlara taşındı. Sonuçta köyde kalanlar da varoşlarda oturanlar da mutlu olmadı, olamadı. Bugün ülkemizde ova köylerinin ekonomik durumu dağ köylerinden daha iyi. Ova köylüleri akarsulardan yararlanıp sulu tarım yapıyorlar. Köylü bir süredir elde ettiği ürünleri değeri fiyatından satamadığı için ekip biçmekten mutlu değil. İktidarlar boş kalan ekim alanları için küçük yardımla köylüyü avutuyor. Yardım uygulaması tembellik de yarattı. Çiftçilerin çalışmaya isteksiz olduğu bu yıllarda iktidar akarsuları belli kanallarda toplayıp ovada hidroelektrik santralları ile enerji açığını karşılamayı planlıyor. Santrallar eskiden akarsuların ovaya indiği dar boğazlarda kurulurdu. Şimdi aynı santrallar ovada kuruluyor. Bu tercih ileride ova köylülerinin başına büyük sorun açacaktır. Bu santralların ihalesine yabancı şirketler küçük pay sahibi yerli ortak da alarak katılıyorlar. Niksar Vadisi'nin can damarı olan Kelkit Nehri bu yıl kanala alınarak ovada hidroelektrik santrali kurulduğunu okuyor, duyuyoruz. Yarın kanallara alınan akarsudan ova köylülerinin yararlanması olanaksız hale gelecektir. Yabancı şirket girişimcileri su yatakları üstünde hak sahibi olacak. Ova köylüsü, çiftçisi sulu tarım yapmaktan yoksun kalacak. Konu uluslararası yargıya taşınsa bile bizim haklı çıkma olanağımız olmayacak. Bunun nedeni sosyal sarsıntı yaratacağını bilmek için okuma yazma bilmeye bile gerek yok. Gazi Osman Paşa Üniversitesi öğretim üyelerinin bu projenin uygulanmasına karşı uyarıları acıdır ki sonuç vermemiştir. Uyarılara karşı iktidar bildiğini okuyor. Elektrik enerjisi üretmenin başka seçeneği var ama akarsudan yoksun kalan ova köyleri çiftçisinin sulu tarım yapmasının bir başka yolu yok. Yakında köylümüzün önüne gelecek bu çetin sorun şimdiden uykumu kaçırıyor. Dün kendi haline terk edilmişliğinin acısını çeken ova köylüsü yarın akarsuyunun elinden alınmasından sonra dünü de arayacaktır. İmparatorluğun cumhuriyete teslim ettiği köylerin perişanlığını gördüm. Bu köylerin canlandırılması projesinin içinde bulundum. Projenin durduruluşuna tanık oldum. Köylerin kendi kaderine terk edildiği yılları yaşadım. Bugünlerde ufukta ova köylerini akarsu kaynağından yoksun bırakmasına tanık oluyoruz. Bu projelerin hangi akla hizmet ettiği belli değil. Halktan da gizli yürütülen bu proje umulan yararı da sağlamayacaktır. Böyle giderse Anadolu ovalarında gördüğümüz yeşilliği arar hale geleceğiz diye içim acıyor. Giyim kuşam nasıldı? Giyim kuşam uzun yıllar dünyada ve bizde hep örtünme olarak algılandı. Giyeceğin kumaşı ve dikimi aile bütçeleri için hep yük oldu. Bu durum seri üretimin, hazır giyimin başlamasına kadar sürdü. Cumhuriyet'in ilk yıllarında köylünün giyimi kuşamı, sosyal yaşamı, duruşu, bakışı elbette günümüzden çok farklıydı. Giyimde erkek kadın çocuk ayrımı yaparak konuşmak daha uygun olur. Erkeklerin genç, orta ve yaşlıları için o yıllarda ceket çok önemliydi. Köylü yazın bile kente ceketsiz gitmezdi. Galiba bu kentliye saygısı sonucuydu. Gidenler olmaz mıydı? Elbette tek tük olurdu. Ceketi olmayanlar yakınlarından ödünç alırdı. Ödünç ceket alma o yıllarda yadırganmazdı, doğal karşılanırdı. Yamalı da olsa ceket önemliydi. Çok sonraları İstanbul'da Beyoğlu'na çıkarken erkeklerin beyaz gömlek, ütülü pantolon, boyalı papuç ve kravatlı çıktıklarını duyduğumda bu gelenek evvelce köylerimiz ve şehirde yaşadığı için hiç yadırgamadım. Köylülerimiz o yıllarda pantolonu bilmezler ve pantolon yerine şalvar giyerlerdi. Şalvar biçimleri yörelere göre değişirdi. Bizde şalvarın önü geniş değil, dardı. Biz Adanalıları bol şalvarlarından tanırdık. Gömlekler o yıllarda yakasızdı. Yakalı olana frenk gömleği derlerdi. Yakasız olanına mintan denirdi. Genelde erkeklerin tek gömleği olurdu. Evlere girip kimin kaç gömleği olduğu elbette araştırılmış değil. Ama bizim köyde iki gömlekli adam yoktu. Tek gömlek olunca bunun en büyük güçlüğü yıkandığında kuruyuncaya kadar evde kalmaktı. Adını bilemediğim bir halk ozanı mintana ilişkin gözlemini dizelerinde şöyle dile getiriyor. Okuyalım. Benim babam bu yerlerde biriydi. Gece anam, gündüz babam giyeriydi. O hassadan yeni mintanın şeridi. Yakası yok gömleğim, nice oldu. Ayakkabı olarak erkekler oldum olası çarık giyerlerdi. En kaliteli çarık manda ve inek gönünden yapılırdı. Eşek derisinden yapılan çarıklar pek tutulmazdı. Yoksullar eşek derisinden üretilen çarıkları alırlardı. Babam bir kez beni komşumuz Muhacir Hüseyin'in ölen eşeğinin derisinden çarıklık deri almaya gönderdi. Deri kalmadığından elim boş döndüm. Bunun üzerine babamın, "Eşeğin kulağını verseler sana bir çift çarık olurdu" dediğini anımsıyorum. Yün çorap çocukluğumda vardı. Köylere çerçi dediğimiz seyyar satıcılar gelirler, bunlardan alınan eski çoraplardan yeni çoraplar üretilirdi. O yıllarda kasaba ve kentlerde çarık üretilen, satılan, onarılan çarşılar vardı. Bunlara çarıkçılar arastası derlerdi. Buralar hali vakti yerinde kimselerin alışveriş ettikleri yerlerdi. Oldum olası erkeklerin ayaklarında çarık vardı. Çarıktan sonra köylümüz kara lastik giyer oldu. Köylülerimiz yaygın biçimde kundurayı ancak 1950'lerden sonra giydi. Kadınlarımız nasıl giyinirdi? Kadınlarımız ucuz basmadan üç etek giyerlerdi. Söylemeye gerek yok, bunlar ucuz kumaşlardı. Bugün milli oyunlarda gördüğümüz bu tip elbiselerin kumaşları ile asla kıyaslanamazdı. Genç kızlar bindallı giyerlerdi. Yeni giysiler çeyiz sandıklarında beklerdi. Ancak düğünde, nişanda ve bayramlarda sandıktan çıkardı. Günlük yaşamın giysisi genelde yamalı, yıpranmış, renkleri soluk basma entarilerdi. Geçmişte yoksulluğun acısını hep kadınlar ve kızlar çekti. Çoğu ayakkabısızdı, yalın ayak gezenler vardı ve az değildi. Bu durum ayıp, utanılır bir şey sayılmazdı. Kadınlar kenti görmediklerinden, kentli kadınların giyimini bilmediklerinden bu onlar için doğaldı. Erkek ve kadın ayakkabılarının altına dayanıklılığı arttırmak için kabara denilen demir çiviler çakılırdı. Ayakkabılar birey için değil, hane halkı için alınır, evin ortak malı sayılırdı. Bunlar küçük, orta boy ve büyük olurdu. Köylünün numaralı ayakkabı alımı ve giyimi çok sonradır. Köylü kadınlarını düşünürken bir cümle ve bir şiir beni her zaman çok etkilemiştir. Profesör Doktor Remzi Oğuz Arık, köy kadınları çocukluğunu yaşamadan genç kız, genç kızlığını yaşamadan ana, analığını yaşamadan toprak olup giderler diyor. Öbür yandan dünya şairi Nazım bu yurdun kadınlarının çilesinin adeta fotoğrafını çekiyor. Ve kadınlar, bizim kadınlarımız, korkunç ve mübarek elleri, ince küçük çeneleri kocaman gözleriyle, anamız, avradımız, yârimiz ve sanki hiç yaşamamış gibi ölen ve soframızdaki yeri öküzümüzden sonra gelen ve dağlara kaçırıp uğrunda hapis yattığımız ve ekinde, tütünde, odunda ve pazardaki ve kara sabana koşulan ve ağıllarda ışıltısında yere saplı bıçakların oynak ağır kalçaları ve zilleriyle bizim olan kadınlar, bizim kadınlarımız. Çocuklar nasıl giyinirdi? Çocukların giyimi daha çok evlerde dokunan bezlerden karşılanırdı. Çocuklar da pantolon yerine şalvar giyerlerdi. Okul çantaları mısır koçanından örülerek yapılırdı. Torba biçiminde olup adına zembil denilirdi. Soğuk lastik ayakkabı üretilinceye kadar çocuklar okula yalın ayak gelirdi. Tek tük çarıkla gelenler olurdu. Okula ayakkabısız gelen çocuklar sınıf sobasının başına doluşurdu. Çocuklar deyince akla hemen oyunlar, oyuncaklar gelir. Oyunlar da bugüne kıyasla çok farklıydı. O günün çocukları olarak birdir bir uzun eşek, çelik çomak oynardık. Hayvan tüyünden, yününden yapılan toplarımız olurdu. Bu toplar en lüks oyuncağımızdı. Lastik topların köye gelişinin tarihini çok iyi anımsıyorum. Biz ilkokul 3. sınıftayken İstanbul'da çalışan bizim köylü bir baba, oğluna 1938 yılında lastik top göndermişti. Topun yere vuruldukça havalara zıplaması çocuk dünyamızda bize çok şaşırtıcı gelmişti. Köylerde neler yenilir içilirdi? İç Anadolu'da, daha doğrusu bizim yörelerde köylü sabah kahvaltısında hep çorba içerdi. Çorba çeşitleri adlarını içindeki ana maddeden alırdı. Belli başlı çorba türleri tarhana, düğülcek, kavurma hellesi, toyga yani yayla, bulgur çorbasıdır. Bu saydıklarımın herhalde hiçbiri bugünkü yemek kitaplarında yoktur. Eskiden sabah kahvaltılarına önem verilmezdi. Yapılacak işe erken başlamak esastı. Kahvaltı işe başlamayı geciktiriyor diye düşünülürdü. Günümüzde ise kahvaltı sabah keyfi olarak algılanıyor. Öğle ve akşam yemekleri arasında ayrım yoktu. Aynı yemek hem öğleyin hem akşam yenirdi. Tüm yemeklerin malzemesi yöre ürünlerinden olurdu. Sık yenilen yemeklerin başında bulgur aşı, bulgur pilavı gelirdi. İkisi arasındaki fark, birincisinde domates kullanılırdı. Yemekler de adlarını ana malzemeden alırlar. Yaygın olarak pişirilen yemekler nohut yahnisi, kuru fasulye, yeşil fasulye, patlıcan yemekleridir. Kimi yemeklerin yanında tasta hoşaf da olurdu. Söylemeye gerek yok, o yıllarda sofrada alkolün yeri yoktu. Halkımız genelde su, ayran, şerbet, limonata içerdi. Toplumsal yaşam nasıldı? Genel olarak köy kentin uzağında ilkel bir yerleşim birimi olarak düşünülür. Orada kuru, tek düze bir yaşamın sürdüğü kabul edilir. Oysa köy toplumsal yaşamın bir parçasıdır. Sanıldığı gibi ilkel, yavan, kuru da değildir. Köyün de kendine özgü bir yaşamı vardır. Önemli olan onun ayrımına varmaktır. Köye, köylüye sevgiyle yaklaşıp bakıldığında orada saygın, bilge, şakacı, sevecen insanlar eksik değildir. Arayıp bulmak, gözden kaçanı yakalamak isteyen bir ilgiyle bakıldığında köyde toplumsal yaşamın bütün özellikleri görülür. Nasıl insanları olduğu gibi kabul ediyorsak, yerleşim birimi olarak köyü de olduğu gibi kabul etmek gerekir. Sözün kısası köyde toplumsal yaşam vardı. Vardı diyorum çünkü şimdi köylerimizin önemli bir bölümü boşaldı. Bu yaşam biçimi de buharlaştı. Göç sırasında neler gitti neler kaldı o ayrı bir soru. Anlatacaklarım göç öncesine ait yaşantıdan kesitler olacak. Birinci ayrımın sonu. Sayfa 19.